Ayrım 16, sayfa 133. Şarköy. Şarköy'de Eylül altın sarısıdır. Vakit tamam deniyordu. Şarköy Muhacirat Komutanlığı'nın fenerleri yakıldı. Bu ihtişamlı konak sahibi tarafından kumandanlık emrine verilmiş, devlete masraf çıkarmasın diye badanası ve boyası bile yaptırılmıştı. Sütün lambaları yanınca konağın ihtişamı ortaya çıkmış, rüzgarla sallanan fenerlerin ışıkları mermer basamakları bir turuncu gelinlik güzelliğine dönüştürmüştü. Yüzbaşı İhsan kapıda göründü. Jandarma kumandanı olarak atandığında herkes ceberrut bir çehre beklerken munis yüzlü bu sarışın delikanlıyı görünce şaşırmış, hatta bu gürültülü şehrin nizamını nasıl koruyacağının tereddüdünü yaşamıştı. İhsan yüzbaşı temkinli adamdı. İlk görenler bu sakin tavrını bir vesvese baskısı sanacak kadar şaşkınlık yaşamıştı. Merdivenlerden inerken tedbirli bakışlarla etrafını kolaçan etti. Emin olunca emir erine seslendi. Bekir Yüzbaşı'ya haber verin. Atı hazır. Asmalar tan vaktinin kızılla karışmış tarçın renkli dallarında son direnişle sapsarı yapraklarını koruyordu. Üzümler toplanmış, gözden kaçacak küçücük salkımlar uzaktan bile görünür hale gelmişlerdi. Yarın kadınlı erkekli bir geniş köylüler grubu bağların arasına yayılacak, son salkımları toplayarak mevsimi kapatacaklardı. Aileler birbirleriyle anlaşmışlardı. Hep birlikte yolun en yakınındakinden başlayarak bütün bağları elden geçirecek, toplanan son salkımlar Marcos'un sahildeki bağına getirilecekti. Herkesin bu şenlik için ne pişireceği önceden kararlaştırılmış, bağın ortasındaki evin sundurması altına konulması istenmişti. Mevsim sonu bu hatırlı veda töreni Şarköy'ün kim bilir kaç yüzyıllık geleneğiydi. Marcos, geçen yılın en beğenilen şarabını testilere doldurup evinkilerindeki kuzey duvarının dibine dizmişti. Bağların son günü yaşanınca kızlar bu testileri dolaştırarak bardaklara dolduracak ve yemek başlamadan önce ilk ikramı yapacaklardı. Yarın günlerin en güzeline hazırlanacak kadar sakin, iştahlı ve sabırlı güzellikti. Yüzbaşı Bekir merdivenlerde göründü. Manyetolu telefonla müreftiyi aramış, kasaba hakkında tekmil almıştı. Her şeyin sakin ve emin göründüğünü öğrenince rahatlamış ve keyifli bir akşamın tadına varmak istemişti. Merdivenlerden yavaş yavaş inerken atını seyretti. Gurur duyuyordu. Onu Mikail'in gür kanatlı kısrağından daha muhteşem görüyor, her kötü ihtimalin söz edildiği yere bir şimşek hızıyla ulaşıp sorunu çözeceğine inanıyordu. Atına yaklaşırken gecikmesinin sebebini açıklamak istedi. Mürefte ile görüştüm. Her yer sakinmiş. Yüzbaşı İhsan güldü. Bekir'i hep böyle rahat tabiatlı görmekten mutlu olur ama bu sakin tabiatlı arkadaşının ruhundaki fırtınaların nasıl derin ve şiddetli olduğunu görmezlikten gelirdi. Harbiye'ye aynı yıl başlamış, birlikte mezun olmuşlardı. Bekir'in ruhunda hangi fırtınaların estiğini kestirmek mümkün değildi. Tanrı bu güleç yüzlü adamın çehresine öylesine derin bir sabır ve tahammül derinliğini yerleştirmişti ki, hiç kimse bu hatları yorumlayabilecek işareti fark edemiyordu. Yüzbaşı son bir kez şansını denemek istemiş, bakışlarını Bekir'in gözlerinde yoğunlaştırmıştı. Bekir kurnazdı. İhsan'ın maksadını hissetmiş, bu kurnaz seyredişin sessizliğini bozmak için gülerek yeni bir tavır takınmıştı. Sesini yumuşatarak sordu. ''Nereye gideceğiz?'' ''Barba'nın meyhanesine.'' Ama önce bir küçük gezinti yapacağız. Şarköy'ü tanımanı istiyorum. Atları kentin uzak semtine doğru sürdüler. Gece vakti evlerin bahçe girişlerine ve balkon tavanlarına asılan fenerler, sokağın bir ucundan öteki ucuna uzanan öyle şenlikli güzellikler veriyordu ki, Yüzbaşı İhsan arkadaşına Şarköy'ün bu görkemli manzarasını göstermek istedi. Etraf henüz kararmamıştı. Sokak başına vardıklarında güneşin tam batacağını hesaplıyor, aklından geçirdiği o ışıklı manzarayı Bekir Yüzbaşı'ya seyrettirmek istiyordu. Tenha bir alana açıldılar. Meydan ıssız ve ışıksızdı. Sadece grup vaktinin son kızıllığı, kış mangalının küllenmeye hazır kor yığınını andıran ateş parçası gibi göz alıyordu. Sahile yansıyan kızıllık, maviliğin koynuna girmiş ve dilber tenli bir renk cümbüşü yaratmıştı. Bahçelerde tek tük karaltılar fark ediliyor ama bu yarı karanlık simaların kim oldukları kestirilemiyordu. Birden köşe evin balkonuna fener asıldı. Işıklar titredi. Sonra bahçe kapısının demir çemberine ikincisi de açılınca sokağı aydınlatan gür güzellikler ortaya dökülmeye başladı. Fenerleri yerleştiren kadın balkona serilmiş çamaşırları toplamaya başlamıştı. Arnavut kaldırımlarında yankılanan nal seslerini duyunca geri döndü. Gelenlerin kim olduğunu yakından görmek istiyordu. Bahçe kapısına yanaştı. Tam cephe alarak yüzünü sokağa döndü. Bu bir saygı gösterisiydi. Şarköy'de kadınların bir akşam terbiyesi vardı. Eğer erkekleri eve dönmüşse, akşam vakti kumandanların geçişini bir saygı duruşuyla selamlar ve kapı önünde karşılıklı hatır sorarlardı. İlk hatırı Yüzbaşı İhsan sordu. Hayırlı akşamlar. Bahçedeki kadının sesi gürleşti. Balkon direğine asılmış feneri tutup yaklaştırdı. Bol ışığın altında İhsan Yüzbaşı'nın yanındaki kumandanı daha yakından görmek istedi. Feneri Bekir Yüzbaşı'nın yüzüne tuttu. Hayırlı akşamlar kumandan. Tanımadığı bir çehrenin hatları karşısında biraz irkildi. Bu sima Şarköy kumandanlığının subaylarından birini andırmıyordu. Ama genç kadının üzerinde hafızaları tazeleyen bir titreşim yaratmıştı. Bekir Yüzbaşı'nın sesinde memnuniyetini sergileyen heveskar bir ilgi vardı. İyi akşamlar. İlk bakışta değil ama ısrarla bakınca göz doyuran bir güzelliğin farkı derin tesirini göstermeye başlıyordu. Sesi bu güzelliğin etkisine bir başka davet hazzı daha katmıştı. İyi akşamlar kumandan. Şarköy'e hoş geldiniz. Bir silah sesi ortalığı karıştırdı. Balkonların fenerleri sırayla ve telaşla sönmeye başladılar. O güzelim bahçelerin 40 renkli alacası korkunun eline düşmüş gibi kayboldular. Atlar şahlandı. Bekir Yüzbaşı atının üzerinde yığılmış, dengesini koruyamayacak kadar takatsiz kalmıştı. İhsan Yüzbaşı kurşunun geldiği yöne döndü. Ortalıkta görünür hiçbir şey yoktu. Genç kadın bahçeden olanca hızıyla sokağa fırladı. Yüzbaşı Bekir'in beline sarılarak atın üstünden indirmeye girişti. İhsan Yüzbaşı kadını azarlar gibi sürekli bağırıyordu. Gir içeriye, ateş altındasın. Kadın tınmadı. Bekir'i indirmeye kararlıydı. Henüz beline sarılmış ve kolunu tutmuştu ki ikinci silah sesi duyuldu. Artık ateşin geldiği yön kestirilmişti. İki atlı hızla bağların arasından karanlığa karıştılar. Yüzbaşı İhsan peşlerine düşmüş ancak yakalamasının mümkün olmadığını görünce geri dönmüştü. Evin önünde kimse yoktu. Bekir Yüzbaşı'nın atı gemi azıya almış, olanca hızıyla bağlara doğru koşmuştu. Kadın gücünü topladı, koşup atın yularına asıldı. Ama korkmuş atı durdurması mümkün olmuyordu. Umulmayan bir hareketle ayaklarını yere vurarak atın üzerine fırladı. Düşmek üzere olan Bekir'i kucakladı ve dizginleri çekerek atı yavaşlattı. Cepkeni sıyrılmış, göğüslerinin güzelliği nekes bir görüntü zerafeti ve merak uyandıran bir hoşnutluk hissi yaratmıştı. Omuzlarından göğüslerine uzanan pembe düzlükte bir kolye sallanıyordu. At ve kadın aydınlığın içindeydiler. Evin önüne getirdi. Elbisesi kanlanmıştı. Attan indi, temkinli hareketlerle Bekir'i indirdi. Yere uzattı. Başından tülbentini çıkarıp bütün gücüyle yarasına bastırdı. Her yer kırmızılık içindeydi. İhsan Yüzbaşı dört nala geri döndü. Attan inip Bekir'e baktı. Korkunun hatları yüzünü germiş, adeta çaresizlik içine itmişti. Aklına geleni tek cümlede özetledi. Hemen hastaneye götürmeliyiz. Kadın istifini bozmadı. Kendinden emindi. Sadece Bekir'i taşıması için İhsan'ın yardımına ihtiyacı vardı. Ne yapacağının emniyetini o kadar kesin ve tesirli bir lisanla anlatıyordu ki, muhatabının söylenenler dışında bir şey yapması mümkün değildi. Kurşun omzunu sıyırmış. Ağır değil. Doktoru çağırın. İki koluna girerek adeta sürükler gibi Bekir'i içeriye götürdüler. Kadın evinin aralık kapısını ardına kadar açtı. Doğru yatak odasına yöneldi. Mahremiyetini açar gibi kendi yatağına uzattı. Yüzüstü dediği kırmızılık, bembeyaz çarşafın üzerinde ağır günahlı bir suç gibi uzanmıştı. Bu günahın her yanı gizli kalmış sırrın hatırasını andıran hislerle yüklenmiş gibiydi. Kadın makasla Bekir'in üstündekileri kesmeye başladı. Yaralı kol artık ortadaydı. Hafif de olsa hala kan sızıyordu. Kendinden emindi. Ortadaki soba üzerindeki tastan sıcak su aldı. Birden durdu. Gözleri yüzbaşı İhsan'ın şaşkın bakışlı halini gördü. Gündelik yaşamın değerlerini sergiliyordu. Sakindi. Adeta bir ihmal içindeymiş gibi yüzbaşıyı azarlarcasına sesini yükseltti. Doktoru çağırın demiştim. Niye buradasınız? Yüzbaşı olduğu yerde çakılı gibiydi. Olayın tesirinden kendini kurtaramıyordu. Fısıldar gibi cevapladı. Sıhhiyeler müreffeye taşındılar. Kadın yatak odasının penceresini açtı. Gür sesle bağırdı. Zoe! Zoe! Acele Doktor Alexander'ı getir. Sonra kumandanlığa haber ver. Bekir yüzbaşıyı vurdular. Ankara. Bazen tek ışık, koskoca şehri aydınlatmış gibi tesirli olur. Gecenin yoğunlaşmış karanlığı, telaşı korkuya çeviren sert manzarasıyla her şeyi esareti altına almış gibi kabadayılaşır. Bu gece kabadayılığın boynu bükülmüş gibi her şey şaşırtıcıydı. Ankara yorgundu. Beklenmedik bir anda kulaklara fısıldanan küçük bir haber her şeyi alt üst etmişti. İstihbarat dosyalarını acele ulaştırmak amacıyla görevlendirilmiş, Başbakanlık hizmet otomobili merdivenlere yanaştı. Genç görevli hızlı adımlarla merdivenleri çıktı. Büyük kapının üzerindeki ölgün ışık tabelayı aydınlatmıştı. TC, Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti. Kavaslar ziyaretçiye yol gösterdiler. Aynı hızlı adımlarla merdivenleri çıktılar. Hariciye vekili yazan kapının önünde durdular. Herkes kendine çeki düzen verdi. Kıdemli olduğu anlaşılan Kavas kapıya vurup bekledi. Bir süre sonra tekrar vurdu. Kapı içeriden açıldı. Hiç beklenmeyen durumların yarattığı şaşkınlık hepsinin yüzlerinden okunuyordu. Kapıyı hariciye vekili Yusuf Kemal Bey bizzat açmıştı. Getirilen dosyayı görevlinin elinden alarak bakanlık makamında oturan kişinin önüne koydu. İçeridekilerin hepsinde aynı meraklı bekleyiş vardı. Başvekil Rauf Bey, hariciye vekilinin koltuğuna oturmuş, bir keyifli rahatlık içindeydi. Zarfı açıp okudu. Acil diye gönderilen istihbarat raporunda Atina'ya çıkan sokak kavgalarından ve Yunan hükümetinin yaşadığı telaştan söz ediliyordu. Atina'daki sokak gösterilerinin artması ve diğer şehirlere yayılması halinde hükümetin mübadele konusundaki kararını hemen uygulamaya geçirerek halkı sakinleştirmesi istenmekteydi. Halk ayaklanmış, Türklerin en hızlı şekilde gönderilmesi için baskılara başlamışlardı. Bu karar uygulamaya konulursa mübadele kararı anlaşma tarihinden önce uygulamaya geçirilebilirdi. Böyle bir ihtimal Yunanistan'daki kargaşayı dindirmekle kalmayacak, gelişi güzel bir gönderme programı ile Türk ve Müslüman kitlenin haksızlıklara ve acılı hadiselere uğraması kaçınılmaz olacaktı. Rauf Bey birkaç saniye içinde bütün ihtimalleri zihninden geçirmiş ve etrafı telaşa vermek istemeyen sükunetiyle haberin önemsiz bir şey olduğu izlenimini yaratmak istemişti. Baştan savan bir açıklamayla durumu idare etmeyi düşündü. Atina gürültü çıkarmaya başlamış bile. Zarfı Yusuf Kemal Bey'e uzattı. Durumu yarın, Gazi Hazretlerine bildirirsiniz. Toplantı masasının uzak köşesinde olayı izleyen İsmet Bey'in yüz hatları gergindi. Gelişmeleri isabetsiz, hatta haksız bulmuş gibi sesini yükseltti. Müdahalesi sertti. Yarını bekleyemezsiniz. Hemen, şimdi, derhal. Rauf Bey'in çabuk sinirlenen tabiatı bu defa sakinleşmiş, tavırları umursamaz bir ihmale dönüşmüştü. Neden? İsmet Paşa'nın müdahalesindeki sert sesi bir sinirli husumet çığlığına benziyordu. Gürültüyü çıkaran sadece Atina değil, Rauf Bey gelişmelerden haberi olmayan bir noktada değerlendirebilecek şekilde sesinin rengini değiştirdi. Trakya'da, Ege'de, Karadeniz'de hoş olmayan şeyler oluyor. Zannederim istihbaratınız işin farkında değil. Yusuf Kemal Bey telaşlandı. Kendisine gelen istihbarat raporlarından Rauf Bey zamanında haberdar etmiş ve gelişmeler hakkındaki endişelerini anlatmıştı. Rauf Bey'in bu geceki tavrından özel bir anlam çıkarmak gerekirse, mesele sadece bir Rauf ve İsmet çekişmesi basitliğinde değerlendirilemezdi. Rauf Bey ile göz göze geldi. Yüz hatlarını kontrol edebilecek maharetini iyi kullanmış, kimseye özel mana çıkarma fırsatı vermemişti. Hala dümdüz yüz hatlarıyla ve heyecansız haliyle olduğu yerde duruyordu. Bu geceki sürtüşmeyi kazananın sağlam bir geleceğin eşiğini atlayacağını kestirmişti. Rauf Bey sinirlendi. İsmet Paşa'ya durumunu hatırlatan bir kısa cevapla geceyi kapatmaya kararlıydı. Bu kadar teferruata sahip olduğunuz halde suskun kalmanızı anlamıyorum. Ya hükümetin bakanı olarak görev ciddiyetini yüklenin ya da size bu serazat tabiatı telkin edenlerin yanına gidin. Bu sözler aslında bir Mustafa Kemal sistemiydi. Rauf Bey bazı meselelerde ihmal edildiğini ve başbakanlığının böylece teşhir edilmek istendiğini sanıyordu. Haksız da değildi. İsmet Paşa sükunetini korumaya çalıştı. Ancak söylenecek konuları tümüyle açıklamak yerine büyük kısmını başbakanın ve bakanlarının anlayışına bırakmak istedi. Haklısınız. Ama siz de kendinize yakışanı yapın. Başvekilsiniz. Gerekeni yapınız. Beni azletmesi için Gazi Hazretlerine durumu anlatın. Unutmayınız, ben sorumluluğumun gereklerinde hiçbir ihmal göstermedim. Aynı şeyi sizden de beklerim. Ayrım sonu, sayfa 139.